Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1400, Hicri Kameri 27 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 8 Haziran 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, İran'ın Batı Asya gelişmeleri ve benim Müslüman çocuğum isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla, ben diğer arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'e nükleer anlaşmanın 36. maddesini okuması tavsiyesinde bulundu. Almanya nükleer anlaşmayı canlandırmak için topu İran'a attı. İran Uluslararası Atomisi Ajansı'nın siyasi duruşu konusunda uyarıda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülkedir dedi. Amerika demir kubbe sistemini güçlendirmede işgalci İsrail ile işbirliğini güçlendirecek. Şimdi haberler.
İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sağlık protokollerine uygun ve tam güvenlik içinde seçimlerin yapılması şartlarının oluşturulduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'na göre İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazlı, dün Ulusal Korona Genel Merkezi'nin 15. toplantısının oturum kulisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm kurumlar kampanya ve oylama günlerinde maksimum sağlık protokollerini gözlemlemeye tamamen hazır dedi. Rahmani Fazlı, seçimlerin çok önemli bir konu olduğunu belirterek seçim gününde salgının yayılmaması için her türlü sağlık tedbirlerinin şimdiden alındığını söyledi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2021'de yapılacak.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından İbrahim Reisi, her toplumda güç unsurlarının farklı olduğunu ve İran toplumundaki güç unsurlarının ise halkın inancı, İmanı, itikadı olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'na göre Seyyid İbrahim Reisi dün akşam İran Televizyonu Kanal 4'te katıldığı bir programda İran'ın güçlü olmasının sırrına temasla, bunun temelinde ülkede verimli insan kaynağının yanı sıra iklim çeşitliliği, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin olduğunu söyledi. Reisi İran'ın coğrafi konumu, İran'ın denizlere erişimi, 15 komşu ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini vurguladı. Reisi bu güçlendirici unsurların doğru kullanılması halinde milli gücün üretilmesi ve artmasına yol açacağını söyledi. Düşünce kuruluşlarının varlığının ülkenin siber uzayda programlama alanındaki ekonomik gücünü çok daha fazla etkileyebileceğini, İran'ın dijital alanda bölgenin ekonomik gücü haline geleceğini söyledi reisi. Bugün dijital alanın yaşamın ve toplumun bütün sektörlerini etkilediğini söyledi.
İran Siber Uzay Yüksek Konseyi'ne oturumu dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Formasyon Dairesi'ne göre siber uzayda çocuk ve ergenlerin korunmasına ilişkin belgeye istinaden siber uzaydaki tüm platformların içerik veya hizmet sağlayıcıların bir yıl içinde verilerin korunmasına, içerik ve hizmetlerin her yaş grubuna göre sınıflandırılmasına ve kamu hizmetlerinden ayrılmasına karar verildi. Kararname ayrıca bakanlıkların korunan platformlar ve reşit olmayanlara hizmetler hakkında münhasır olmayan bilgiler vermesini de gerektiriyor. Siber Uzay Yüksek Kurulu'nun dünkü toplantısının bir başka konusu da siber uzayın ülkenin diğer alanlarında ilerlemenin itici gücü olması gerektiğine karar verilen 2031 yılı ufukta siber uzay vizyon belgesinin iç dinamikleri ve potansiyellere göre gözden geçirmesi ve onaylanmasıydı. Bu vizyon belgesine göre İran İslam Cumhuriyeti 2031 yılına kadar Batı ve Güneybatı Asya bölgesinde siber uzay hizmetleri sağlamada en büyük siber gücü konumuna ve ilk sıraya ulaşacak ve soğutucu güçlerin dünya medyası üzerindeki tekelci varlığını ortadan kaldıracak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmek isteyip istemediğinin net olmadığını söyleyen Amerikalı mevkidaşının iddiasına tepki olarak anlaşmanın 36. maddesini okuması ve incelemesi yeterlidir diye cevap verdi. Fars Haber Ajansı'na göre Zarif, Amerikalı mevkidaşının nükleer anlaşmanın tamamen yeniden başlatılması için gerekli tedbirlere ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Geçtiğimiz saatlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde Amerika'nın nükleer anlaşmayı ve Birleşmiş Milletleri ihlal etmesine bakmaksızın henüz İran'ın nükleer anlaşmaya dönüp dönmeme konusunda net bir tutum görmüyoruz şeklinde iddiada bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki gösteren Zarif, mevcut Amerikan yönetiminin Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun siyasetlerinden vazgeçmeye hazır olup olmadığının henüz net olarak görülmediğini bildiren bir tweet attı. İran Dışişleri Bakanı attığı tweette şöyle dedi. Amerikan Başkanı ve Blinken'in Trump ve Pompeo'nun maksimum baskı siyasetlerini terk etmeye ve ekonomik terörizmi pazarlık için koz olarak kullanmayı bırakmaya hazır olup olmadıkları hala belirsiz. İran nükleer anlaşmaya bağlı. Sadece 36. paragrafı okuyun, yön değiştirmenin zamanı geldi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran, anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalışır. Ancak Avrupalılar güvence altına almak için vaat ettikleri pratikte uygulamada başarılı olamadılar. İran Yüksek Uluslar Güvenlik Konseyi'de Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümü olan 8 Mayıs 2019'da İran'ın anlaşmanın 26. madde kapsamındaki yükümlülüklerini kademeli olarak azaltacağını duyurmuştu. Bu durum başta Amerika olmak üzere Batılıları son derece rahatsız etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Batılı tarafların nükleer anlaşmayı olan taahhütlerine bağımlı kalma gerektiğinden bahsetmeksizin İran'ın nükleer anlaşmayı canlandırmak için diplomatik çabalarını hızlandırmaya çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün Berlin'deki Alman Büyükelçilerinin yıllık konferansında yaptığı konuşmada İran'ın müzakereleri olumlu bir neticeye ulaştırmak için gerekli siyasi iradeyi hızla göstermesini umuyoruz dedi. Daha önce Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebar da Viyana müzakerelerinin sorunsuz ilerlemesine atıfta bulunarak önemli sorunların henüz çözülmediğini söyledi. Adebar, Berlin'de düzenlediği günlük basın toplantısında genel olarak Viyana'daki durum iyi gidiyor. Ancak birçok önemli alanda açıklığa kavuşturması gereken sorular var ve bunlar önemli sorular dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'da önemli ve belirleyici engeller üzerinde odaklanan çok yoğun görüşmelerin yapıldığını belirterek hem İran hem de Amerika sırasıyla nükleer anlaşmanın ihyası ve yaptırımların kaldırılması konusunda adım atması gerekiyor dedi. Joe Biden yönetimi yetkilileri İran aleyhinde maksimum baskı politikasının başarısızlığını defalarca kabul etmelerine rağmen şimdiye kadar anlaşmaya geri dönmek için gerekli adımlar atmayı reddettiler ve nükleer anlaşmayı canlandırmak için 5 turluk yoğun görüşmeler şu ana kadar başarısız oldu.
İran'ın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki Büyükelçisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün son tutumlarının ajans sekreterliğinin İran'la işbirliğine yönelik tek taraflı bir yaklaşımı işaret ettiğini ve aralarındaki işbirliği ve tamirin seviyesini görmezden geldiğini, bu durumun taraflar arasında gelecekteki ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu. İrna'ya göre Kazım Garipabadi medyaya verdiği bir röportajda ajansın raporunun İran ile ajans arasındaki işbirliğinin geçmişiyle tutarlı olmadığını belirterek bu raporlar işbirliği ve ilerleminin tüm yönlerini yansıtmadığı için inandırıcı da değil dedi. Garipabadi yapıcı etkileşim bazı önemsiz konuları abartmaktan kaçırmanın yanı sıra ön yargılardan uzak durup yapay kaygıları dile getiren olumlu bir ortam gerektirir dedi. Garipabadi ayrıca ajans kendisini herhangi bir siyasi gündemden uzak tutmalı ve Siyonist rejimin nükleer tehdidine ve onun nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmesinin kabul edilemezliğine ve tüm nükleer faaliyet ve tesislerin yerleştirilmesine karşı devam eden muhalefetine karşı net bir tavır almalıdır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi pazartesi günü Viyana'da düzenlediği basın toplantısında İran ile güvenlik önlemlerinin çözümü konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini iddia etti. 2 yıl önce ajansın başına geçen Grossi, İran'daki bazı yerlerde ilan edilmemiş nükleer faaliyetlerin olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu.
Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Dogozova, Tahran-Moskova'nın turist grupların vize muafiyeti anlaşmasını uygulamasını İran-Rusya ilişkilerinde tarihi bir olay nitelendirdi. İrna'ya göre Zarina Dogozova dün yaptığı açıklamada Tahran ve Moskova arasında grup vizelerinin kaldırılmasına yönelik ortak eylem planı belgesinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Vizelerin kaldırılması çok sayıda Rus ve İranlı turistin karşılıklı seyahatlerine neden olacak. İki ülke halkları zengin kültürlerle tanışacak ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri daha da güçlenecektir. Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Dogozova, İranlı Müslüman turistlerin Rusya'da iyi bir konaklama geçirmeleri ve kendilerini evlerinde hissetmeleri için koşullar oluşturduk ve bu durumu daha da iyiye götüreceğiz dedi. Dogozova, iki ülkeden gelen turistlerin grup vize muafiyeti planına göre İran ve Rusya'ya seyahat edebilmeleri için korona koşullarının ortadan kalkmasını beklememiz gerekiyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras Turizm ve Sanatları Bakanı Ali Asgar Munisan ve Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Dogozova arasında dün Tahran ile Moskova arasında grup vizelerinin kaldırılması yönüne yönelik bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre 5 ila 50 kişilik İranlı ve Rus turist grupları İran ve Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek.
Tahran Üniversitesi Modern Bilim ve Teknoloji Fakültesi Dekanı bu fakültede uydu yörüngesini simüle eden ilk İran robotunun yapıldığını duyurdu. Ali Hüseyin Rızayan açıklamasında şöyle dedi. Temel ve akademik imkanlarla inşa edilen bu İran robotunun ilk versiyonu şu anda Havacılık Uçuş Performans Laboratuvarı'nda tutuluyor. Bu robotun havacılık endüstrisindeki uygulaması kontrol algoritmalarını kontrol etmek için lansman öncesi testlerin bir parçasıdır. Rızayan fakültenin geçmiş 10 yıllık faaliyetlerine temas ederken tarım ve şehir hizmetlerinde püskürtücü bir malzemenin robot olarak yapıldığını belirterek yüksek potansiyele sahip bu ürün bir laboratuvar örneği şeklinde yapıldı dedi. Rızayan bu uçan robot püskürtücünün cihazın hızı ve belirli bir modelle orantılı olarak ilaçlamayı en doğru oranda yaptığını söyledi.
İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Doğu Azerbaycan Eyaleti Afet Yönetim Sorumlusu Muhammed Bakır Hunerber, depremin yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Söz konusu yetkili açıklamasında depremde can kaybının olmadığını, fakat deprem kurtarma ekiplerinin her türlü olağanüstü duruma hazır vaziyette olduklarını belirtti. Hunerber açıklamasında dün ayrıca Tebriz'in 14 kilometre yakınlığında yerel saatle saat 17.15'te 2.6 büyüklüğünde başka bir sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.
İran Dünya Kupası karşılaşmaları çerçevesinde Bahreyn takımını 3-0 yendi. İran futbol takımı dün akşam 2022 Dünya Kupası ilk aşama karşılaşmalar çerçevesinde Asya kıtası 3. grup çerçevesinde Bahreyn'i yenerek 12 puana yükseldi. Grupta Irak 14 puan ile birinciyken İran ikinci ve Bahreyn 3. sırada yer almakta. Karşılaşma Bahreyn'de düzenlendi ve İran 53-60 ve 78. dakikada 3 golle maçı kazanan taraf oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu ve böyle kalacaklarını, samimiyetle bağlı oldukları bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, Fransız L'Opinion gazetesine yazdığı yazıda Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin iki müttefik ülke için alışılmadık şekilde gerilimli süreçten geçtiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında Mart ayında tesis edilen temasın iki ülke arasındaki bağı güçlendirme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında Mart ayında tesis edilen temasın iki ülke arasındaki bağı güçlendirme fırsatı verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği ziyaretin bu iradeyi yansıttığını kaydetti. Çavuşoğlu, yakın zamanda birbirlerini karşı karşıya getiren bölgesel meselelere göz atıldığında bugün birçok konuda giderek artan ortak görüşlerin ve çıkarların belirlendiğini ifade etti.
Türkiye'de son 24 saatte 218.164 COVID-19 testi yapılırken 5.647 kişinin testi pozitif çıktı. 91 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 495 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı ise 1060 oldu. Öte yandan COVID-19 ile mücadele sürecinde Haziran'a ilişkin kademeli normalleşme kapsamında Türkiye geleni de ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.
Ermenistan'da parlamento seçimlerinin arifesinde Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan yabancı unsurların seçimlere herhangi bir müdahale konusunda uyardı. Arman Peres'in haberine göre Nikol Paşinyan Ulusal Meclis'in feshedildiğini ve yeni seçimlerin tarihinin açıklanmasından sadece 2 gün sonra Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ermenistan'ın doğu illerindeki 2 sınır noktasını işgal etmesi tesadüf olmaz dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, demir kubbe sisteminin güçlendirilmesi konusunda terör rejimi İsrail'le işbirliğini güçlendireceklerini söyledi. İşgalci Siyonist rejimin 10 Mayıs'ta Gazze şeridine ve Filistinlere yönelik vahşi saldırılarında 69'u çocuk, 39'u kadın, 17'si yaşlı olmak üzere 248 Filistinli şehit olmuştu. Filistin direniş güçlerinin attıkları füze ve roketler demir kubbe sistemini geçmeyi başarmış. Bu durum başta Amerika olmak üzere terör rejimi İsrail'in müttefiklerini kaygılandırmıştı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı saldırganların Yemen milletinin yenilgisini imkansız olarak gördüklerini belirterek saldırgan ülkeler savaşı kaybettiler ve bu savaştan biraz haysiyetle çıkmak istiyorlar dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova kendilerine yaptırım uygulayan Kanada'ya karşılık olarak 9 Kanadalıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı. Zaharova yaptırım listesine alınanları açıkladıktan sonra Kanada'ya mesaj göndererek Rusya, Kanada tarafı hazır olduğunda Kuzey Kutbu ve bölgesel konularda dahil olmak üzere karşılıklı saygıya dayalı olarak ilişkileri geliştirmeye açıktır dedi.
Ve son haberimiz, Kanada polisi bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü ve 4 kişinin öldüğü saldırının İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceğini açıkladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İslam İnkılabı rehberinin İslam Cumhuriyeti kurucusunun vefat yıl dönümündeki sözler etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaretle halkın seçimlere görkemli şekilde katılması ve adayların, vatandaşların esas meseleleriyle ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaptı. İslam İnkılabı seçilecek yeni Cumhurbaşkanı'nın sosyal adalet tesisi, yolsuzlukla ciddi ve sarı şekilde mücadele ve yerli üretimi güçlendirmeye bağlı kalmalarına ilişkin önemli ve stratejik açıklamalarda bulunarak şöyle dedi. Yönetimlerdeki zafiyet, düzensizlikler ve yetersizlikler seçimlere katılmamakla değil, doğru ve iyi seçimle İslami ve halkçı yönetimin iktidara gelmesiyle telafi edilmeli. Ayetullah Hamine'yi açıklamasında şöyle dedi. Halkın maksimum bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki katılımı ve doğru seçim yapması İslam Cumhuriyeti düzeninin vizyonunda hayati önem taşımaktadır. Halk en iyi seçim yaparak özellikle de ekonomik sorunlar başta olmak üzere farklı alanlardaki engellerin geçirmesinde hayati bir etki yapabilir. Günümüzde enflasyon ve pahalılık olmak üzere ekonomik sorunların çözülmesi halkın en öncelikli istekleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarına hitaben Cumhurbaşkanı olacak kişinin önceliklerinin ülkenin ekonomik meselelerin çözülmesi olduğuna vurgu yaptı. 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 aday arasında televizyon tartışma programının ilki ise geçen cumartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Bu programlarda bazı adaylara karşı taraflara yönelik birçok eleştiride bulunarak ekonomiye ilişkin ajandaları ve toplum sorunlarının çözümü ve gelecek Cumhurbaşkanı hükümetten beklenen beklentiler hakkında kendi görüşlerini dile getirdi.
İlk tartışma programının ardından İslam İnkılabı rehberinin Instagram hesabı üzerinden gösterilen tepkide adayların televizyon tartışma programlarında karşı tarafa ihanet, hakaret, iftira ve yıkıcı bir şekilde tutum sergilemeleri ve halkı rakipten korkutmak ülkenin zararınadır ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi adaylara vurgulu bir biçimde tavsiyede bulunarak adaylara seçimleri Amerika'daki ve bazı Avrupalı ülkelerdeki gibi güç savaşı ve iftiralı çıkışlar alanına dönüştürmekten kaçındırdı. Kuşkusuz seçim adayları arasında rekabet ortamı tartışma programlarıyla daha coşkulu ve heyecanlı hale gelir ve vatandaşlara bir kısmı oy verecek uygun gördüğü adayları belirleme noktasında katkı sağlar. Tartışma programı doğru yörüngede hareket ederse seçmenlerin adayların güçlü ve zayıf yönlerini tespitine yardım eder. Ayrıca tartışmalar adaylara kendi programlarının olası zayıf yanlarını öğrenip düzeltmelerine de katkı sağlayabilir. Her halükarda adayların popülaritesi seçmenlerin görüşlerine bağlıdır. Her seçim iki ayaktan oluşmakta. Birinci ayağını seçmenlerin katılımı ki seçimlere meşruluğu kazandırır ve onu ülkenin siyasi kaderini belirlemekte etkin bir harekete dönüştürür. İkinci ayağı ise adaylardan ibarettir. Adaylar önemli bir görevi kazanmak için seçmenlerin oylarına başvuruyor. Bunun için seçimler muhtelif ebattan kamuoyunun dikkat merkezinde yer almakta. Cumhurbaşkanı adaylığın katılımıyla ikinci televizyon tartışma programı yarın düzenlenecek. 18 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kalan günlerde seçim kampanyalarında toplumun esas meseleleri ve yeni Cumhurbaşkanlığı yönelik beklentileriyle ilgili adayların kabiliyetleri ve planları daha fazla sınanmış olacak.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Lübnan'ın çökmesi konusunda uyarı başlığını taşıyor. Lübnan parlamentosu üyelerinden biri bu ülkede yeni kabinenin kurulamamasını eleştirdi ve ülkede durumun çökme noktasına gelebileceği konusunda ciddi uyarıda bulundu. Lübnan'daki kriz bir yılını doldurmak üzere. 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında korkunç bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından Hasan Diab hükümeti aleyhinde protesto gösterileri başlamış ve Diab başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise önce Mustafa Edip'i hükümeti kurmakla görevlendirmiş, ancak Edip bir ayın ardından hükümet kurmaktan vazgeçmiş, kabinenin kurulmasının siyasileşmesini istemediğini, bunun için istifa ettiğini bildirmişti. Edip'in istifasının ardından beklendiği gibi Saad Hariri bir kez daha hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ancak Saad Hariri Ekim 2020'den beri, yani 8 aydır yeni kabineyi kurabilmiş değil. Lübnanlı çevrelerin bildirdiğine göre Saad Hariri ve Michel Aoun arasında başta olmak üzere bu ülkede siyasi pay talepleri yüzünden hükümet kurulamıyor. Bu durum Lübnan'da ekonomik sorunlar dahil Lübnan halkının sorunlarının tırmanmasına ve müteakiben protesto eylemlerinin düzenlenmesine yol açtı. Kabinenin kurulmasına ilişkin ümitler giderek zayıflıyor. Hatta Saad Hariri'nin hükümeti kurmaktan vazgeçeceğine dair haberler gündeme gelirken, Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri son sıralarda ülkenin içine düştüğü siyasi krizden çıkış için bir plan sundu. Nebih Berri'nin hükümetin kurulması için sunduğu planda 18 bakan yerine 24 bakan öneriliyor. Buna ilaveten öylesine bekleye duran sandalyeler Lübnan'daki siyasi gruplardan hiçbirine verilmeyecek.
Aslında Berri'nin planında Hariri ve Aoun arasında münakaşa konusu olan sandalyelerin üçte biri herhangi bir siyasi gruba verilmeyecek. Böyle kabinenin kurulması öndeki böylece aşılmış olacak. Lübnan Cumhuriyet Gazetesi bu bağlamda yazdığı bir makalede Lübnanlı grupların büyük ölçüde Nebih Berri'nin planını kabul ettiğini ve kabinenin kurulması için bir anlaşmanın sağlanabileceğini bildirdi. Ancak Saad Hariri'nin parlamento başkanının sunduğu planı kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Çünkü Hariri, Lübnanlı siyasi gruplara pay ayrılmadan teknokrat kabinenin kurulmasına vurgu yapmakta. Bu doğrultuda Lübnan parlamentosu üyelerinden Marion Aoun, Saad Hariri'nin kabinenin kurulmasını istemediğini söyledi. Önem arz eden diğer bir konu ise Lübnanlı gruplar ve şahsiyetlerin kabinenin kurulması için Berri'nin sunduğu planı kabul etmemesi halinde kabine krizinin başka bir şekilde devam etmesidir. Bu durum Hariri'nin kabineyi kurma görevinden alınmasına yol açabilir. Geçmişteki gelişmeler ve olaylara bakıldığında bu gidişat Hariri'nin başkanlık ettiği El Mustakbel Hareketi destekçileriyle birlikte başka şahsın başkanlığında kabinenin kurulmasına giden yolda engeller çıkaracağı ve muhtemelen ülkede toplumsal olaylar ve kargaşaların yeniden başlayacağı düşünülüyor. Bunun için Lübnanlı milletvekillerinden İhab Hamude, Berri'nin planının sonuçsuz kalması halinde ülkenin her alanda derin kriz içine sürükleneceği uyarısında bulunarak, bu krizden tek çıkış yolunun hükümetin kurulmasıyla mümkün olacağını söyledi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1400, Hicri Kameri 27 Şevval 1442 ve Miladi Takvimde 8 Haziran 2021 Salı. ...126 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1274 tarihinde İranlı çağdaş yazar ve mütercim Üstad Said Nefisi Tahran'da dünyaya geldi. Nazım-ül-Letip Balakaplı Ali Ekber Nefisi'nin oğlu olan Said Nefisi bilim adamı olup Ferhengi Nefisi adlı kitabın yazarıdır. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra hukuk ve siyasi bilimler dallarında eğitimini tamamlayan Üstad Nefisi Tahran'da tarih ve edebiyat dallarında ders vermeye başladı ve İran Ferhengistan'ın faal üyesiydi ve ayrıca Avrupa ve Asya'daki birçok üniversite ve kültür merkezinde çalışmalarda bulundu. Üstad Nefisi'nin tarih ve edebiyattaki yeteni ve bu duallara musallat olması ondan çok üstün bir şahsiyet yarattı. Bu İranlı yazar başta tarih, şiir, lügat, makale alanları olmak üzere çeşitli konularda kitaplar kaleme aldı ki bunlardan İran'ın sosyal tarihi, Babek Hürremdin ve Rudeki'nin ahvali ve şiirleri gibi eserlere değinebiliriz. Üstad Nefisi Hicri Şemsi 1345'te vefat etti. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1365 tarihinde İranlı çağdaş yazar ve mütercim Zebihullah Mansuri yıllarca tercüme ve kitap telif etme alanlarında yaptığı yoğun çalışmaların ardından hayata gözlerini yumdu. Orta öğrenimini bitirdikten sonra Fars edebiyatının önde gelen şairlerinin eski metinleri ve şiir divanlarını detaylıca incelemeye başladı. İngilizce, Fransızca ve Arapça musallat olan Zebihullah Mansuri o dönemde basılan dergiler ve gazetelerde 70 yıl boyunca çeşitli yazılar yazdı ve çeşitli kitaplar telif ederek İngilizce, Fransızca ve Arapçadan bazı kitapları Farsça'ya tercüme etti. Bu İranlı yazarın değerli eserleri arasında yeniden tanımamız gereken Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Şia dünyasının daisi İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, İmam Hüseyin aleyhisselam ve İran ve Mulla Sadra'nın eserleri ve ahvali adlı eserlere değinebiliriz. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1369'da önde gelen alim Şeyh Ali Mezari, Sistan Belüçistan bölgesinde İslam İnkılabı düşmanlarınca şehit düşürüldü. Sistan ve Belüçistan bölgesinin mücadeleci din alimlerinden olan Mezari, İran'ın Müslüman halkının 15 Hordat 1342'de gerçekleştirdiği kıyamın ardından faaliyetlerini başlattı ve halkı aydınlatıp yürüyüşler düzenleyerek Şah rejimiyle mücadele etti. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1376'da ünlü muhaddis ve tarihçi Ayetullah Muhammed Veşnevi Kumi 90 yaşında vefat etti. Bu büyük alim Kum'da eğitimini bitirdikten sonra 22 yaşında Necef Eşref'e gitti. Hayat-ı Nebi ve Siyer ve Hadis-i Sakalen gibi eserler Kumi tarafından kaleme alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Üniversiteler emir komuta ile yönetilemez.
Karar.
Fiyatların freni patladı, matra artışı şart.
Cumhuriyet.
Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar iddiası yanıt bulmazken Peker'in çanta dolusu para trafiği gündeme geldi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 6 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Yargı iktidarın sopası olmamalıdır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti iktidarı parlamenter demokratik rejimi kaldıralı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında şahsım devlet rejimine geçerli beri yargı ne yazık ki iyice iktidarın sopası gibi kullanılmaya başlandı. Tabii işin daha da vahim tarafı parlamenter demokratik rejimin yozlaştırılmasında ve ortadan kaldırılmasında da Yüksek Seçim Kurulu'nun hem seçimlerde hem de halk oylamalarında kimi zaman yasaların ve anayasanın mantığına ve ruhuna, kimi zamansa doğrudan doğruya lafzına aykırı olarak verdiği kararların etkili olmasıydı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir başka deyişle yargı parlamenter rejimin yozlaştırılmasında ve ortadan kaldırmasında da bir araç olarak kullanıldı. Yargının iktidarın sopası olarak kullanılması hem toplumda hem siyasette hem de ekonomide devleti yıkıcı etkiler yapar. Toplumda kimse artık can, mal, hak ve özgürlük güvencelerine sahip değildir. Daha doğrusu herkesin canı, malı, hak ve özgürlüğü bir şahsa, o şahsın duygu, düşünce, tutum ve davranışlarına bağlıdır. Böylece devlet gerçek ve tüzel kişiler için varlık gerekçesini, işlevini yitirmiş olur. Siyasette de muhalefet olanağı sınırlanır ve kısıtlanır. Yargının sopa olarak kullanılması milletvekillerinin, hatta muhalefet liderlerinin eylem ve söylemlerini kısıtlayıcı ve sınırlayıcı bir işlev görmeye başlar. Devlet, orta çağ devletlerine dönüşür ve çağdaş işlevini yitirir. Bütün bu güvensiz ortam ekonomiyi de doğrudan etkiler. Yasal haklarının ve özgürlüklerinin güvenceleri ortadan kalkan yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmaya korkar. Gelmiş olan yabancı sermaye kaçar, yeni yabancı sermaye gelmez. Yerli sermaye bile kaynaklarını ve faaliyetlerini yurt dışına taşır. İktidarın sopası olarak kullanılan yargı mekanizması ve onun başındaki Adalet Bakanlığı, harekete geçmesi gereken bazı konularda ise sessizliğiyle dikkat çekmektedir. Örneğin yurt dışından yayımladığı videolarla iktidarın kimyasını bozan örgütlü suç lideri Peker, doğrudan İçişleri Bakanı ve eski başbakan yardımcısını hedef aldığı için genellikle bu iddialara karşı medyadaki açıklamaları da onlar yapıyor. Ama bu iddiaların önemli bir bölümü sadece İçişleri Bakanlığı'nı değil, savcıları yani Adalet Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Zaten tarikatlarla işbirliği resmiyete dökülmüş olan siyasal iktidarın bir de bu tür örgütlü suç iddialarıyla karşı karşıya kalması ve bu konularda savcıların Adalet Bakanlığı'nın sessizliğini koruması çok vahimdir. Bu nedenle savcıların, Adalet Bakanlığı'nın bir an önce bu iddialar hakkında harekete geçmesi, iktidarın en önemli sorumluluklarından biri gibi görünmektedir.
Thank you. Taha Akyol 6 Haziran tarihli Karar gazetesinde "Bu sistem yürür mü?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ve gelişmiş demokrasiler dünyasında benzeri olmayan bugünkü sistemimiz iyi yürüyor mu? Çok kötü yürüyor, bir makama bu kadar yetki veren bir tek kişilik hükümetin denetimli ve dengeli olması iyi yürümesi mümkün değil. Nitekim sistemin Erdoğan kadar mimarı olan Devlet Bahçeli'nin önemli değişiklikler teklif etmiş olması da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki ciddi sorunların tescilidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bahçeli Cumhurbaşkanı yanına onun gibi seçilmiş iki başkan yardımcısı koyarak onu tek adamlıktan bir ölçüde çıkarmak istiyor. Önemli atamalarını meclis denetiminde tabii tutuyor. Bakanlar kuruluna benzer bir başkanlık kabinesi öngörüyor. İdarenin kuruluşunda kanunilik ilkesini atıf yaparak Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerle devlet teşkilatını dilediği gibi düzenleme yetkisini daraltıyor. Adını bile değiştiriyor, başkanlık sistemi ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı anayasa çalışmasının içeriği ise henüz açıklanmadı. Bahçeli'nin tekliflerini bütünüyle içine sindirebileceğini sanmıyorum. Ancak aynı gemide oldukları için Erdoğan ve Bahçeli er geç anlaşabileceklerdir. Erdoğan hazırlayacakları metnin meclisten geçmeyeceğini aritmetik olarak da siyasi olarak da görüyor. Şu sözler onundur. Biz en geniş anlamda uzlaşıyı sağlayamazsak Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı milletimizin takdirine sunmakta zaafa düşeriz. Bu benim en büyük endişemdir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunma muhalefetin biraz revize edilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemini desteklemesi beklenebilir mi? Sürekli muhalefete ağır sözlerle saldıran Erdoğan, gerçekten uzlaşmalı bir yeni anayasa istiyor mu? Belli ki iktidar partisi anayasa tartışması açarak ekonominin gündemdeki baskısını engellemek istiyor. MHP ise iktidara mutlak desteğini sürdürmekle beraber AK Parti'den farklı görüşleri olan bir parti olduğunu göstermek istiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bazı revizyonlarla düzelecek gibi değildir. Bunu 4 yıllık uygulamada fiilen gördük. Bütün uluslararası raporlarda da Türkiye'nin kurumsal yapısının bu sistem yüzünden daha da zayıfladığı belirtiliyor. Ülke için bu ağır bir maliyettir. Beştepe'deki uzmanlar Cumhurbaşkanlığı sistemini iyi bulan bir tek uluslararası akademik araştırma gösterebilir mi? Moody's adlı derecelendirme kuruluşu 2014 raporunda Türkiye'de kurumların güçlü ve kurumsal politikaların öngörülebilir olduğunu rapor etmişti. Aynı Moody's 2017 yılında Türkiye'nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devam ettiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına bile kanun hükmünde kararnamelerle son verilerek laf dinler hale getirilmedi mi? Ve 2014'ten sonra Türkiye'de kişi başına milli gelir düşmüştür. Cumhurbaşkanının bütçe çağrılarına rağmen yatırımcı gelmiyor. Yatırımcı kişisel güvenceye bakmıyor, kurumların güçlü olup olmadığına bakıyor.
Mehmet Kara 6 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yeni parti kurmak bölücülük mü?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Refah Partisi kapatılıp yerine kurulan Fazile Partisi'nde genel başkanlık için aday olan ama kazanamayan Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Tepşener gibi isimlerin başını çektiği siyasetçilerle birlikte 2001 yılında AK Parti'yi kurmuşlar ve ilk seçimde iktidar olmuşlardı. O tarihte parti kurucuları arasında yer alan bu dört isimden üçü başta olmak üzere birçok parti kurucusu şu anda partide değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tıpkı FP'den ayrılığı parti kuranlar gibi AKP içinde de son birkaç yılda Ali Babacan'ın liderliğinde Deva Partisi, eski başbakan ve AKP eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu liderliğinde de Gelecek Partisi çıktı. MHP'den ayrılanların başını çeken isimler de İyi Parti'yi kurmuşlardı. Sonra onlar arasından da ayrılıp yeni parti aşamasında olan siyasetçiler var. Eski partilerinden ayrılıp yeni parti kuran isimlere karşı son günlerde ağır eleştirilerin sıklaşması dikkatlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Doğru Yol Partisi'nden başlayıp AK Parti limanlarında gezinip Milliyetçi Hareket Partisi'nin odasında, locasında bulunup daha sonra onlardan ayrılıp bir parti kurmanın ne tür bir bölücülük içerisinde olduğunu da herhalde Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Sözlerine İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu bu nasıl laf ya diyerek karşılık verdi. Müstehsi de gülümsemiyorsunuz. Üzücü bir şekilde yaşanan hadiseleri üzücü bir şekilde değerlendirildiğinizi görüyorum diye devam eden Elitaş'a İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan kahkahayla gülüyorum diye cevap verdi. Elitaş konuşmasını tamamladıktan sonra da Türkkan sataşmadan söz alarak Milli Selamet Partisi'nde başladığı siyaset hayatına daha sonra kendisini yetiştirdiği, uğruna şiirler yazdığı, methiyeler düzdüğü hocasına, hocasının kendi ifadesine göre kendine kazık atarak, gömlek değiştirerek, parti kuran bir genel başkanın partisinde grup başkan vekilliği yapıyorsunuz cevabını vermesi alkışlarla karşılandı. Buradan çıkarılacak ders şu oldu. Siyasette yeni partiler kurulur, önemli olan geçmişini unutmadan, nereden geldiğini de hesaba katarak ve önemlisi de sözün nereye varacağını hesap ederek konuşmak gerekiyor. Şimdi sormak lazım. Yeni siyasi parti kurmak bölücülük mü, değil mi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İsrail'de Benjamin Netanyahu rakipleri yeni kabine kurma üzerine anlaşması.
Siyonist rejimin Filistin milletine yönelik cinayetlerini sürdürmesi
ve Filistin'de öfke günü protesto eylemleri
geçen hafta Batı Asya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Korsan İsrail'de geçen Perşembe günü Yeşil Atit Partisi lideri Yair Lapid, Siyonist rejimi elebaşı Rivlin'e yazdığı mektupta yeni kabineyi kurmak üzere diğer siyasi partilerle anlaşmaya vardığını duyurdu. Lapid, Rivlin'e yazdığı mektupta koalisyon kabinesini Yamina İşçi, Arap Ortak Listesi Mavi Beyaz İsrail Bitona Yeni Umut ve Mertes'ten oluşan 7 siyasi partiyle kurduğunu belirtti. Bu anlaşmada başbakanlık görevi de dönemsel olarak el değiştiriyor. Buna göre ilkin Yamine Partisi lideri Naftali Bennett 2 yıl süreyle ve Eylül 2023'e kadar bu rejimin başbakanı olacak ve Eylül 2023'ten Kasım 2025'e kadar da Lapid bu görevi devralacak.
Korsan İsrail'in şimdiki başbakanı Benjamin Netanyahu ise muhalefet partileri yeni koalisyon kabinesini kurma anlaşmasını imzalamalarına Twitter hesabında gösterdiği ilk tepkide şu ifadeye kullandı. Sağ kanadın taraftarı olanların oylarıyla seçilen tüm parlamenterler tehlikeli solcu kabineye karşı çıkmalıdır. Netanyahu, Siyonist parlamento üyelerinden yeni kabinenin üyelerine güven oyu vermemelerini istedi.
Ancak Siyonist rejim parlamentosu başkanı Yair Levin pazartesi günü Yair Lapid liderliğindeki partisinin kendisiyle Naftali Bennett arasında başbakanlık görevi dönemsel olarak el değiştirecek yeni kabineyi kurmayı başardığını ilan edeceğini açıkladı. Levin bu adım İsrail'de yeni bir kabinenin kurulması için yeni bir koalisyonun yapılmasına doğru atılan bir adım olduğunu kaydetti. Levin ayrıca Yair Lapid ve Naftali Bennett'ten koalisyon kabinesiyle ilgili anlaşmaları sunmalarını isteyerek anlaşmaların detayları tartışmaya açılması, böylece parlamenterler oy kullanmadan önce kurulan yeni kabinenin mahiyetinden haberdar olması gerektiğini vurguladı.
Gerçekte Benjamin Netanyahu rakiplerinin yeni kabineyi kurma üzerine anlaşması, kurulan kabinede hiçbir türlü siyasi uyum bulunmadığı ve sağcısından solcusuna, seküler kesimden dindar kesime ve Araplara kadar herkes yeni kabinede yer aldığı halde kurulduğu anlaşılıyor. Yeni kabinenin iki başbakanından biri yani Bennett sağcı ve diğeri yani Lapid solcu kanattan geliyor. Dolayısıyla yeni kabinenin en belirgin özelliği siyasi bütünlük arz etmemesi ve bu yüzden kırılgan olduğudur.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Süreçte önem arz eden nokta şu ki birbiriyle hiçbir ideolojik ve siyasi ortak paydaları olmayan bu zümreyi anlaşmaya varmaya yönelten tek şey Benjamin Netanyahu'yu iktidarın başından uzaklaştırmaktır. Netanyahu 2009 yılından beri İsrail'de başbakan olarak iktidarın başında bulunuyor. Netanyahu son 2 yılda da 4 kez erken seçimlere giderek bu koltuğu korumak istedi. Netanyahu hatta 3. erken seçimlerden sonra ve Mart 2020'de Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile ortak kabine kurdu fakat bu kabine birkaç aya varmadan dağıldı.
Aslında Benjamin Netanyahu'nun aşırı derecede iktidar hırsı, Korsan İsrail'in sağ kanadında siyasi rakipleri için bir nevi siyasi aşağılama da sayılıyordu. Nitekim bu yüzden son 2 yılda düzenlenen erken seçimlerin sonunda hiçbir sağcı lider Netanyahu'nun kuracağı sağcı kabinede yer almayı kabul etmedi ve sonunda da onu iktidardan uzaklaştırma hedefi şimdiki yeni kabinenin kurulmasına sebebiyet verdi.
Siyaset meseleleri uzmanı Rahman Kahramanpur'a göre aslında Benjamin Netanyahu karşıtı ittifak çok önceleri şekillenmiş ve faaliyete geçmişti. Nitekim 4. erken seçimde pratikte Netanyahu'yu siyaset arenasından silme sahasına dönüşmüştü. Buna göre İsrail'deki kimin iktidarın başına geçeceği artık önemli değildi. Tek öncelik Netanyahu'yu iktidarın başından uzaklaştırmaktı. Nitekim Siyonist rejim medyası ve siyasi partileri el ele vererek bu hedefin gerçekleşmesi için yoğun kampanya yürüttü.
Öte yandan Benjamin Netanyahu da muhalefleri onun iktidarın başından uzaklaştırmak istediklerini biliyordu ve bu yüzden Kudüs'te Şeyh Cerrah krizini ve Gazze şeridine karşı savaşı başlatarak işgal altındaki topraklarda güvenlik krizi yaratma yolunu izledi. Gerçekte Şeyh Cerrah krizi Benjamin Netanyahu'nun İsrail'de atmosferi güvenlik sorununa endeksleme ve zemini 5. erken seçimlere hazırlama yönünde son taktiğiydi. Siyonist başbakan bu sayede bir sonraki erken seçimlerde daha fazla oy kazanacağını zannediyordu. Ancak bu politika pratikte Netanyahu'nun aleyhine işledi ve hezimete uğramasına yol açtı.
Gerçi İsrail'de Netanyahu rakipleri yeni kabineyi kurma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak yine de Netanyahu'nun yeni kabinenin kurulmasını engellemek için entrikaları hakkında kaygıların devam ettiği anlaşılıyor. Bu doğrultuda korsan İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert, Başbakan Netanyahu'nun yenilgiden kaçmak için güvenlik sorunu yaratabileceği uyarısında bulundu. Olmert, Netanyahu'nun yenilgiden kaçmak için mevcut güvenlik şartlarında kriz çıkarabileceği belirtti. Lapid ve Bennett'in kuracağı yeni kabineye başarı dileğinde bulunan Olmert, bu desteği onların politikalarını onayladığı anlamına gelmediğini, sadece kabinenin başında normal kişilerin bulunmasına şahit olmak istediğini ifade etti.
Geçen hafta Siyonist askerlerin mazlum Filistin milletine yönelik şiddet uygulamaları devam etti. Siyonist rejim İsrail 10 Mayıs'ta Gazze şeridi bölgesine dayattığı savaşın üzerinden 12 gün geçtikten sonra Mısır ve Katar'ın ara buluculuğu ile ateşkesi kabul etti. Fakat Siyonist askerlerin Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde Filistin halkına karşı cinayetleri devam etti.
Geçen hafta Siyonist rejim çevik kuvveti Batı Şeria'da Hamas liderlerinden Cemal Tabil'in evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Cemal Tabil Hamas'ın Ramallah'ta seçkin liderlerinden biri sayılıyor. Tabil 17 yıl Siyonist rejim zindanlarında yattı. Bu gelişme ve yine Filistinli bir gencin Siyonistler tarafından araçla ezilerek şehit edilmesi Siyonistlerin sadece ateşkes kabul ederek savaşı sonlandırdığı fakat Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde yaşayan Filistinlilere karşı şiddet uygulamayı durdurmadığını ortaya koydu. Şimdi Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Hayır ne kadar İsrail'de işte böyle ya böyle bir şey olmadı. Ya adam geldi vurdu ülkenin yani 2 milyonun yaşadığı büyük bir hapishane olan şeyi ne derler? Gazze şeridini yerine bir etti, dağıttı, darmadağın etti. 10 tane de şey verdi. 10 tane daha orada İsrail'de 15 kişi öldü. Yani orana bir bakabilir misiniz? Yani nereden nereye? Burada da hakikaten biraz öyle bir şey. O gün işte şey bittiğinde, saldırılar bittiğinde, ateşkes yapıldığında Gazze'de işte şey yapıldı ve sevinç gösteriler. Bu neyin sevinci? Ha tahrip olmuşsun, taşlaşılsa bırakılmamış. Orada 2 milyon insan açık hapishanede yaşıyorsun. Neyin zafer işaretini yapıyorsun? Yani ha şöyle olabilir. Bunlar bir şey hapishanede yaşıyorlar bütün bu açık hapishane zaten burası. Öyle düşünelim 2 milyon Filistinli orada yaşıyor. Bunlar arada bir gardiyanlar gelir döver, dağıtır, işte çanak gömleğini dağıtır ya böyle olur yani genelde filmlerde görürüz. Hapishanelerde böyle yaparlar. Bu Filistinliler öldü kurumda. Ne zaman gardiyanlar bunlar dövmese, öldürmese mutlu oluyorlar. Yani durdurdu bizi dövmeyi, öldürmeyi. Yazık orada 2 milyon insan. Suyu, elektriği, tesisatları gitmiş. İş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Saldırılar durdu, sevindiler. Ne diyecek? Ha, demir bu eğer bu şöyle yapacak olursak, nedir? Bu son Gazze saldırısını yapacak olursak, birkaç madde üzerinde diyebiliriz. Bir, Biden öne geçti. Yani Biden'ın Orta Doğu'da her istediğini yapabileceğini gösterdi. Bu bir. Netanyahu istediği sonucu alamadı. Yani daha sağdı, daha radikal şeylerin yanına, Siyonistlerin yanına daha fazla kişi katıp da önümüzdeki seçimlerde mutlak bir başarı sağlayacak diye olmadı. Çünkü yolsuzluklarla hakikaten başı belada. Onu gerçekleştiremedi. Demir Kubbe bir şekilde hasar aldı. Bakın hasar aldı diyorum. Onun dışında Mısır tekrar İslam dünyasına döndü ve Abdülfettah Sisi Orta Doğu'da açıkçası bir lider olduğunu pekiştirdi burada. Çünkü barışı ve ateşkesi o sağladı. Bunun gibi bir İslam ülkelerinin tamamen hiç etkisiz eleman olduğu ortaya çıktı. Yani böyle böyle sıralayabiliriz. Bu nedenden dolayı bu yani çok da büyük başarı şu bu. Ha, belki 2006 yılında, 2006 yıl savaşını hakikaten Hizbullah'la şeyin savaşını bir koyabiliriz. Orada gerçekten İsrail bir şok yaşanmıştı işte. O bazı işte askeri gemilerin batışı falan başka. Hatta o zaman biliriz ki şey olmuştu. Bazı işte İsrail yetkililer İsrail devletinde ne derler istifa etmek zorunda kalmıştı. Ama onun dışında çok fazla daha dediğim gibi bir şey olmuyor. Öldürüyor, katlediyor, sivil vuruyor ve dünyadan da bir şey çıkmıyor. Her ne kadar şimdi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde bir komisyon kuruldu. Ve muhtemelen araştıracaklardır. İşte bu ay tabii ki çıkacak. Çünkü fosfor bombası kullandığı ortaya çıkıyor. Belki düşük yoğunlukta kimyasal silahlar veya netlendikler düşük yoğunlukta kullanılmış olabilir. Ama bu komisyonun kararı da çıkacak. Komisyondan geçecek ama Amerika ne on genel kurulundan geçmesine izin verir ne de güvenlik konseyinden. Yani eski tas eski hamam bir şey değişecek gibi görünmüyor diye ben düşünüyorum.
Sayın Abbas Karaaşlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, bu cinayetlerin devam etmesi üzerine Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Cuma günü öfke günü ilan etti. Filistin halkı Cuma günü Hamas'ın çağrısı üzerine Batı Şeria'da protesto eylemi düzenledi. Filistin medyası Cuma günü Batı Şeria bölgesinde Kudüs ve Nablus başta olmak üzere bazı kentlerde Siyonist askerleri ve yerleşkecilerin Filistinlere saldırılarına ve aralarında çatışmalara sahne olduğunu yazdı. Haberde söz konusu çatışmalar Siyonist askerlerin Nablus ve diğer bazı bölgelerde yerleşke inşaatını barışçıl bir şekilde protesto eden Filistinlere saldırması üzerine başladığı belirtildi. Haberde ayrıca Siyonist askerler Filistinlerle çatışmalarda mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandıkları ve bu yüzden 300 kadar Filistinli yaralandığı kaydedildi. Bu arada önemli nokta Siyonistlerin bunca cinayetine rağmen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların eli kanlı rejimin cinayetlerini durdurmak için hiçbir girişimde bulunmaması bu rejimi Filistin milletine karşı cinayetlerinde daha da küstahlaştırmasıdır.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman çocuğum adlı sohbetimizin 9. bölümüyle huzurlarınızdayız. Bugün sizlerle çocuk yaşamında oyun oynamanın önemi hakkında konuşacağız. Zira oyun çocuğun doğasıyla bütünleşen bir olaydır. İnsan bu dünyaya ayak bastığından kemale ulaşana kadar ardı ardına her biri yaşamının tarihinden bölümler olan gelişme ve büyümenin aşamalarını geride bırakır. Fakat büyümenin aşamaları sürekli, tek düzey ve peş peşe görünse de aslında her aşama diğer aşamadan çok daha farklıdır. Bu yüzden terbiye ve yetiştirme ancak gelişme aşamalarına göre gerçekleşirse doğru ve faydalı olur. İtalyan doktor olan Bayan Maria Montessori bu konuda şöyle diyor. Önemli olan ise böyle hassas aşamaların ortaya çıkmasını gözetlememizdir. Onları fırsat bilmeliyiz ve bu kadar önemli olan bir başka konu ise sadece hassas aşamaların başlamasını gözetlemekle kalmayıp, üstelik uygun hobi ve uğraşlarla onların isteğine karşılık vermektir. Buna ilaveten bu fırsatlardan yararlanmadan kaybetmemektir. Bu aşamaları belirli zamanda gelir ve belirli zamanda zeval bulur. Eğer bu dönem geçerse ilgi kaybolur ve onu oluşturmak ise tekrar imkansızdır. Değerli güçler zayıflamış ve yok olmuştur. Bebeğin ilk aylardaki gelişme dönemi oyunlarla beraberdir ve bebek oyun oynarken büyüklerini de taklit etmeye başlar. Duygularını açığa vurur. Ayrıca duygularını veya zevklerini ne zaman açıklaması veya dizginlemesini öğrenir. Oyun çocuk zihninin gelişmesine ilaveten onun sosyal bilincini de geliştirir ve ona oyun sırasında karşılaştığı zorlukları çözmekle kendini gelecek hayatındaki ciddi zorlukları çözme yeteneği kazandırır. Oyun bir çocuğun en güzel anlarını oluşturur. Onun doğası ile bütünleşmiştir ve ihtiyaçlarından ve haklarından biridir. Oyun bir çocuğun özellikle okul öncesi en büyük eğlencesidir. Çocuk oyun oynama sebebini bilmiyor ve bu sebebi bulma yeteneği de yoktur. Fakat yine de oyun oynamaktan vazgeçemiyor. Bazı psikologlara göre çocuk hava ve suya ihtiyaç duyduğu gibi oyuna ve eğlenceye ihtiyacı vardır. Günümüzde yeteri kadar ve doğru bir şekilde oyun oynamayan çocukların uygun zihinsel gelişmeden yoksun oldukları ve büyüdüklerinde münzevi oldukları ispatlanmıştır. Çocuk topluca oynanan oyunlarla barış içinde bir arada yaşama, başkalarıyla işbirliği ve dayanışmayı ve onların haklarına saygılı olmayı, kurallar ve düzene uymayı, kendini savunmayı ve başkalarına karşı sorumluluk taşımayı öğrenir. Sorunların çözümünde attığı her adımda veya olumlu bir rol üstlenmekle mutlu olur ve gelecek hakkında daha da umutlu olur. İslami öğretiler anne ve babanın ilgisini bu doğal ihtiyaca çekerek insan hayatının çeşitli evrelerinde ince konulara değiniyor. İlk evre çocukluk dönemidir. Gerçek görünüşte bir nevi gaflet, habersizlik, oyun ve yaramazlıkla geçiyor. Fakat çocuk aklının gelişmesinde önemli rol oynar. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bırak çocuğun 7 yaşına kadar oyun oynasın. İkinci 7 yılda ona terbiye vermeye ve edep öğretmeye çalış. Ve üçüncü 7 yılda da ona dikkat et. Çocuklarda çok çeşitli ve farklı oyunlar vardır. Misafirlik oyunu gibi bazı oyunlar çocuğu sosyal roller ve ilişkilere alıştırır. Diğer bazı oyunlarda çocuk bazı mesleklerle tanışır. Bu oyunların bazıları hayalidir ve çocukların hayal gücünden kaynaklanır. Bu hayali oyunlar çocuğa kendisi hakkında, hali hazırda ve gelecekteki işleri ve olayları hakkında görüş sahibi olma fırsatı veriyor. Aslında bu oyunlar yaşamın sorunları ve yetişkinlik sorumluluklarına bir nevi hazırlık sayılır. Hayali oyunların yardımıyla çocuklar kendi yaşamları ve şartlarını değerlendirirler. Çocuklar başkaları ile bağlantı kurmaya isteklidirler. Bu istek ise onları, yaşıtları ve diğer çocuklarla ilişki kurmaya yönlendiriyor. Aslında çocuklar bilinçli veya bilinçsizce çevrelerindeki insanlar arasındaki ilişkileri duyarlıdırlar ve onları taklit ediyorlar. Böylece onun şahsiyetinin şekillenmesinde en önemli faktörlerden biri çocukça düşünceler ve yaşam oyunu oluyor. Çocuk kendi oyuncakları ile sadece oyun oynamıyor. Oyuncağı kendisiyle dost olan, onunla kavga eden, öğüt veren, endişelerini paylaşan ve streslerini boşaltan canlı bir varlıktır. Doğal olarak çocukların kullandığı oyuncaklar da bu konuda büyük öneme sahiptir. Ve anne ile babanın çocukların oyunlarına yön verme ve seçimindeki rolü önemli ve esaslıdır. İslam çocukların bu doğal isteğini reddetmezken, üstelik anne ve babalara çocukların oyun oynaması için gerekli olanakları hazırlamasını ve sosyal açıdan hangi konum ve hangi yetkide olurlarsa olsunlar, çocuklar ile oyun oynamak için zaman ayırmalarını istiyor. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem çocukların oyununa çok önem verdiği, öyle ki bazen secde halindeyken çocuk yaştaki torunu İmam Hüseyin aleyhisselam hazretin sırtına binince o hazretin sahabenin endişelenecek kadar uzunca secde halinde kaldığı belirtiliyor. Sahabe namazın ardından uzun secdenin sebebini sorunca o hazret şöyle buyuruyordu. Evladım beni kendi bineği yapmıştı. İhtiyacını karşılamadan onu aceleyle indirmeyi uygun görmedim. Ebeveynin çocuklar ile etkileşimde bulunabilme yollarından biri yapıcı oyunlar ve eğlencelerdir. Çocuklar enerji doludurlar ve bu enerjiyi bir şekilde boşaltmaları gerekir. Çocuğun yaşadığı ortamda enerjisini boşaltacak olumlu ve yapıcı ortam bulunmayınca çocukta huzursuzluk ve anormal durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Fakat eğer bu enerjiler yapıcı ve pozitif bir şekilde kullanılırsa, çocuk tıpkı bir jeneratör gibi tekrar enerji üretmeye başlar. Bu mesele ise çocukta yaratıcılığın gelişmesine sebep olabilir. Oyun oynamak çocukların heyecan ve duygularının gelişmesi için en iyi araçtır. Çocuk oyun oynarken duygularını aşağı çıkartmak, kontrol etmek ve uygun şekilde tatmin etmesini öğrenir. Topluca oyun oynama fırsatı olan çocuklar daha fazla empati gösterirler. Oyun oynamak çocuklarda fiziksel olarak kasların ve organların koordinasyonunu sağlıyor. Oyun oynama fırsatı olan çocuklar daha çeviktir ve hayatın zorluklarına karşı daha hazırlıklıdırlar. Çocukla oyunda önemli konulara dikkat etmek gerekir. Bazen ebeveyn ve eğitmenlerin de oyunlara katılarak çocukla oynamaları gerekir. Böylece çocuğa saygıyı öğretirken yeni oyunlar ve oyun yöntemleriyle birçok ahlaki değerler ve yasalara saygılı olmayı çocuklara pratikte gösterilebilir. Çocukla oyunda ebeveyn ve eğitmenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu ise onların kendilerini çocuk seviyesine kadar aşağı çekmeleridir. Bir çocuğa eşlik edince onu çok iyi bir şekilde yönlendirerek yol gösterilebilir. Masum imamlar ve Ehl-i Beyt aleyhisselam siyerinde bu yöntem çok iyi bir şekilde görülüyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yanında çocuk olanın onunla çocukluk yapması gerektiğini belirtiyor. Bu arada çocuğu sevdiği oyundan zorla ayırmak veya özel bir oyunu çocuğa dayatmamak gerekir. Çocuğu bir oyuna teşvik veya men etmenin en iyi yolu onu ikna etmektir.
زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید
günümüzde çocukların oyun şekli değişmiştir. Günümüzde çocuklar sanal ortamda ve bilgisayar oyunları ile oynuyorlar ve gerçek oyuncaklar ile doğada oynamaktan mahrum kalmışlardır. Hiç şüphesiz doğada yaşayan insan fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklıdır ve terbiye açısından düşünmek için özellikle yaratılış hedefleri hakkında daha fazla düşünmeye imkan olacaktır. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem toprakla oynayan bir grup çocuğa rastladı. Sahabelerden biri çocukları bu işten men etti. Fakat Resul-i Ekrem, "Bırakın onları, zira toprak çocukların bahçesidir." buyurdu. Toplumda modern teknolojinin gelişmesi çocukların hayatında ve özellikle onların oyunlarında büyük rolü ve etkileri vardır. Bilgisayarların insanın hayatında yeri her geçen gün daha da arttığı için bu teknolojinin çocukların gelişmesi ve büyümesini nasıl olumlu etkileyeceği veya durduracağını anlamak gerekir. Günümüzde dijital oyunlar çocukların neredeyse tüm boş zamanını dolduruyor. Bu oyunlar eğitim yönleri veya bağlantı hizmetleri gibi olumlu yönlerine ilaveten ebeveynin kontrol etmesi gereken olumsuz yönleri de söz konusudur. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı, sağlıklı seçimlerin yapılması şartları oluşturulduğunu bildirdi. İran'da 13. Cumhurbaşkanı seçim adaylarından İbrahim Reis'i, İran'ın çeşitli güç unsurları var olduğunu belirtti. İran'ın siber uzayının vizyon belgesinin 2031 ufkunda onaylanması Zarif'ten Blinken'e cevap nükleer anlaşmanın 36. maddesini okuyun. Almanya nükleer anlaşmayı canlandırmak için topu İran'a attı. İran, İran Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi duruşu konusunda uyarıda bulundu. Rusya Federasyon Turizm Ajansı Başkanı Zarina Dogozova, İran ve Rusya arasındaki grup vizelerinin kaldırılması tarihi bir durum olduğunu bildirdi. İran uydu yörünge hareketini simüle eden robot yapıldı. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İran, Bahreyn'i 3-0 yenmeyi başardı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaktır ifadesini kullandı. Türkiye'de koronavirüs vakasında düşüşler sürüyor. Öte yandan Paşinyan'dan parlamento seçimlerinde yabancı müdahaleye uyarı yapıldı. Amerika demir kubbe sistemini güçlendirmede işgalci İsrail ile işbirliğini güçlendiriyor.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.
Thank you.